bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Galileo'nun Kızı. Bilim, inanç ve sevgi üstüne tarihsel bir inceleme. Dava Sobel. İş Bankası Kültür Yayınları 2. basım Eylül 2002. Türkçe'ye çeviren Bahadır Sina Şener. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 10 Şubat 2005. Okuyan Nilgün Toral Akgün. Elinizdeki kitap Galileo'nun Kızı başlığını taşıyor ama bu sizi yanıltmasın. Çünkü Dava Sobel, okuru bütünüyle çekim alanına alan bu yapıtında bir bilim adamının Galileo'nun mücadelesini anlatıyor. Dava Sobel, dünyanın güneş etrafında döndüğünü savunduğu için Engizisyon Mahkemesi'nde yargılanan Galileo'nun yaşamını, evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen ve bir manastıra kapanan kızı Maria Celeste'nin mektuplarıyla zenginleştirerek unutulmaz bir öykü sunuyor. Bugün bizler uzayın derinliklerini keşfe çıkan bilim adamlarını, astronotları TV ekranlarından izliyoruz ama insanoğlunun dünyanın nasıl hareket ettiğini merak ettiği zamanları unutuyoruz. Gök kubbede teleskopuyla yaptığı keşifler nedeniyle dinsizlikle suçlanan, dünya dönüyor dediği için alay edilen, saldırılara hedef olan Galileo'nun yaşamını okumak, bir Batı uygarlığı ders kitabını okumakla eş anlamlı. Unutmayalım, Galileo'nun tarihi bizim de tarihimiz. Daha önce Amerika, İngiltere, Fransa ve İtalya'da ödüller kazanan, uluslararası listelerde en çok satanların başında yer alan, 20'den fazla dile çevrilen Longitude adlı kitabıyla dikkatleri çeken Dava Sobel, New York Times, Discover, Life, The New Yorker ve Harvard gibi çeşitli yayın organlarında yazılar yazdı. Editörlük yaptı. NASA, The Royal Geographic Society ve The Folger Shakespeare Library gibi kurumlarda konferanslar verdi, çeşitli radyo ve televizyon programlarında yer aldı. Çocukluğundan beri Galileo'nun yaşamından büyülendiğini söyleyen Dava Sobel, Nova şirketi tarafından belgesel programı hazırlanan Galileo'nun Kızı'nda nihayet bu sırrı dile getirme fırsatı buluyor. Sobel, modern bilimin kurucusu Galileo'nun fırtınalı yaşamıyla kızı rahibe Celeste'nin yalnız dünyası arasında köprü oluşturan Celeste'nin yazdığı 120'den fazla mektubun izinden giderek bilimle din arasındaki ünlü mahkemeyi, arkaplarını Medici'lerin Floransa'sının, büyük veba salgınının ve 30 yıl savaşlarının oluşturduğu bir panorama içinde sunuyor. Babalara, Galileo Galilei ve Samuel Hillel Sobel, MD'nin aziz hatırasına. Birinci kısım. Floransa'ya. 1. En değerli varlığınızdı. Pek muhterem efendi babam, sevgili kız kardeşinizin, değerli halamızın ölümü bizi derinden üzdü. Lakin onu kaybetmenin kederi sizin için duyduğumuz kaygının yanında hiç kalıyor. Kim bilir ıstırabınız ne büyüktür. Efendimiz, en değerli varlığınızın aramızdan ayrılmasıyla bu dünyada başka kimseniz kalmadı. Hiç beklenmedik bir anda gelen böyle bir darbenin şiddetine nasıl katlanabildiğinizi tasavvur dahi edemiyoruz. Acınızı yürekten paylaştığımızı söylesem de sizin için en iyi yol insanlığın genel sefaletinde çok daha büyük bir teselli kaynağı bulmanız olacaktır. Çünkü hepimiz yeryüzünde birer yabancıyız ve yolcuyuz. Eninde sonunda hepimiz eksiksiz mutluluğun var olduğu ve kardeşinizin mübarek ruhunun çoktan göçtüğü cennetteki gerçek evimize gideceğiz. O yüzden efendimiz, Tanrı aşkına size yalvarıyoruz. Teselli bulmak için kendinizi Tanrı'nın ellerine bırakın, zira çok iyi bildiğiniz gibi Tanrı'nın sizden istediği budur. Başka türlü davranmak size zarar verir, bizi de yaralar. Gam ve kasavet içinde olduğunuzu duymak bizi tarifi imkansız yaslara sürüklüyor, zira siz bizim bu dünyadaki tek iyilik kaynağımızsınız. Size teselli vermesi, hep yanınızda olması için bütün kalbimizde Tanrı'ya dua ediyoruz. Bütün söyleyebileceğim bu. Sizi kalbimizden taşan sevgiyle candan selamlarız. San Matteo, 10 Mayıs 1623. Sizi çok seven kızınız, Suor Maria Celeste. Bütün dünyanın çoktandır tanıdığı bilim adamı Galileo Galilei'nin kız kardeşi Virginia'nın cenaze töreninin ertesi günü aldığı bu mektup, büyük kızıyla sürdüreceği ciltler dolusu yazışmadan günümüze kalabilmiş 124 mektubun ilkidir. Üç kızı arasında bir tek o, Galileo'nun parlak zekasından, çalışkanlığından ve duyarlılığından payını almıştı. Bu yüzden Galileo'nun sırdaşı oldu. Galileo'nun Venedikli güzel Marina Gamba ile uzun süren yasak ilişkisinin meyvesi Maria, yeni bir yüzyılın sıcak bir yaz günü 13 Ağustos 1600'de dünyaya geldi. Aynı yıl sapkınlıklarının ve küfürlerinin üstüne bir de yerin evrenin merkezinde hareketsiz durmadığını, güneşin etrafında dolaştığını söyleyen Dominikan keşiş Giordano Bruno Roma'da kazığa bağlanarak yakılacaktı. Evrendeki yerinden henüz habersiz olan bir dünyada iyi bir Katolik olarak büyük saygı duyduğu göklerin krallığı ile teleskopuyla sırlarını ortaya döktüğü gök küre arasındaki dikenli yolda yürüyen Galileo da kilise ile aynı kozmik çatışma içine girecekti. Galileo kızını sevgili kız kardeşinin onuruna Virginia olarak vaftiz etti. Fakat Virginia'nın annesiyle hiç evlenmemiş olması kızının uygun bir eş adayı olma ihtimalini de ortadan kaldırdı. 13'üne bastığında Virginia'yı yoksul ve münzevi bir yaşam süreceği Arcetri'deki San Matteo Manastırı'na verdi. Virginia rahibe olduğunda kendini yıldızların büyüsüne kaptırmış olan babasına bir şükran ifadesi olarak Maria Celeste adını aldı. Bütün yaşamını duayla ve kefaretle geçirdikten sonra bile adeta bir koruyucu azize adanır gibi Galileo'ya hep bağlı kaldı. Başsağlığı mektubunda da kendini açıkça belli eden babasına düşkünlüğü, Galileo'nun yaşlandığı, sık sık hastalandığı, buna rağmen araştırmalarını tek başına sürdürdüğü ve Engizisyon'da yargılanmasına yol açan bir kitap yazdığı sonraki 10 yılda daha da yoğunlaşacaktı. Suor Maria Celeste mektubunda biz derken kardeşi Livia ile kendisini kasteder. Galileo'nun içine kapanık tuhaf kızı Livia da San Matteo'da rahibeydi ve Suor Arcangela adını almıştı. Galileo ile Marina'nın birlikteliğinden olma, Toskana Grand Dükü'nün kararıyla gayrimeşru sayılmaktan kurtulan en küçük erkek kardeşleri Vincenzo ise hukuk eğitimi görmek üzere Pisa Üniversitesi'ne gönderilmişti. Suor Maria Celeste, kızları rahibelerin ayrı dünyasına kapanarak dünya ile ilişkileri koparmış, oğlu henüz çocukluktan çıkmamış, eski metresi ölmüş, yakınları izini kaybettirmiş ya da şuraya buraya dağılmış, dünyada bir başına kalan Galileo'yu bu yüzden teselli etmektedir. Galileo artık 59 yaşındadır ama yazdığı kitaplardan ve Alplerin öte yakasından, İtalya'nın çeşitli yerlerindeki meslektaşlarından ve eleştirmenlerden gelen kızıyla da paylaştığı mektuplardan, Suor Maria Celeste'nin çıkardığı gibi tek başına kalsa da dünya görüşünü cesaretle savunmaktan geri durmaz. Meslek yaşamına önce Pisa'da, daha sonra da Padua'da ders veren bir matematik profesörü olarak başlamış olmasına karşın, Galileo dendiğinde Avrupa'daki her filozofun aklına tarihte hiç kimseye nasip olmamış en şaşırtıcı gök bilimsel buluşların sahibi gelirdi. 1609'da Padua'da Suor Maria Celeste henüz bir çocukken Galileo evinin arka bahçesinde bir teleskop yapıp gökyüzüne çevirir. Daha önce kimsenin görmediği karanlıktan çıka gelen yıldızlar bilinen takım yıldızlarının arasına yenilerini katar. Nebulöz Samanyolu tıklım tıkış paketlenmiş bir yıldız dengine dönüşür. Ayın öykülerdeki kusursuz çehresi dağlarla ve vadilerle çopurlaşır. Düzenli olarak çevresinde dönen mahiyetindeki dört cisimle Jüpiter adeta minik bir gezegen sistemidir. Bu harikulade geceler boyunca sonsuz teşekkürler Tanrım diye sayıklar Galileo. Beni yüzyıllar boyu karanlıkta kalmış bu harikaları gören ilk kişi yapma lütfunda bulunduğun için teşekkürler. Yeni bulunan bu dünyalar Galileo'nun yaşamını değiştirdi. 1610'da Grand Duke'un baş matematikçisi ve filozofu oldu. Cosimo de Medici'nin sarayında göreve başlamak üzere Floransa'ya gitti. O sıralarda 9 ve 10 yaşlarında olan iki kızını da beraberinde götürdü. Ailenin başına devlet kuşu konduğu sıralarda henüz 4 yaşında olan Vincenzo'yu ise bir süre daha Padua'da Marina'nın yanına bıraktı. Yaptığı fetihlerden dolayı koltukları kabarıyor, kendini ikinci bir Kolombus gibi görüyordu. Oysa tam da ikbale erdiği bir sırada husumet ve kuşkuları da üzerine çekmeye başladı. Çünkü putperestlerin hüküm sürdüğü uzak diyarları gözler önüne sermek yerine kutsal toprakları çiğnemişti. Sağanak halinde akan ilk bulgular önceleri Avrupa'daki kamuoyunu pek etkilemedi, ta ki yeni bir dalga gelinceye kadar. Galileo, güneşin yüzeyinde ağır ağır hareket eden kara lekelerle aşk tanrıçası adını verdiği Venüs gezegeninin tıpkı ay gibi dolundan hilale bir dizi evreden geçerek dairesel hareketler çizdiğini gördü. Bütün bu gözlemler bundan yarım yüzyıl kadar önce ortaya atılmış fakat rağbet görmemiş, kanıt yokluğundan yıkılmış olan Nikolaus Kopernikus'un güneş merkezli evrenine itibar kazandırdı. Galileo'nun çabalarıyla ilk kanıtlar ortaya çıkmaya başlamıştı. Üstelik kimi zaman açık saçık nükteli yazılarla, kimi zaman akşam yemeklerinde ve düzenlenen münazaralarda avaz avaza düşüncelerini açıklarken, takındığı gösterişli üslupla yeni gök bilimini üniversitelerin fil dişi kulelerinden halk katına indirdi. 1606'da Papa ve Engizisyon'dan bir kardinal, semavi ilahi alana girmemesi konusunda onu uyardılar. Mezmurlarda, Yeşu'nun kitabında ve Kitab-ı Mukaddes'in çeşitli yerlerinde değinilen gök cisimlerinin hareketli konusunun, kilisenin kutsal babalarına bırakılmasının hayırlı olacağını söyleyerek Galileo'nun kulağını büktüler. Galileo buyruklarına uydu ve bu konuda sessiz kaldı. İhtiyatla davrandı, sonraki 7 yılını denizcileri denizde boylamlarını bulmalarında yardımcı olmak üzere Jüpiter'in uydularını denizciliğin hizmetine koşmak gibi daha az tehlikeli uğraşlara ayırdı. Şiir üzerine incelemeler yaptı, edebiyat eleştirileri yazdı. Teleskopunda değişiklikler yaparak bileşik bir mikroskop geliştirdi. "Büyük bir hayranlıkla minicik hayvanları gözlemledim," diye yazar. Aralarında pire tam anlamıyla korkunç, tatarcık ve pervane çok güzeldir. Sineklerin vesaire küçük hayvanların sanki büyülenmiş gibi aynaların üzerinde bir aşağı bir yukarı yürüyüşlerini büyük bir keyifle izledim. Ancak kız kardeşinin 1623 Mayıs'ında ölmesinden hemen sonra ateşe uçan bir pervane gibi güneş merkezli evren görüşüne dönmek için bir neden buldu. Aziz Petrus'un Roma'daki tahtına o yaz yeni bir papa çıktı. Yüce Papa 8. Urban'la birlikte papalık makamı, düşünsel etkinlikleri ve bilimsel araştırmalara ilgi göstermeye başladı. Bu 8. Urban'ın seleflerinde görülmeyen bir şeydi. Galileo onu şahsen tanıyordu, teleskopunu göstermişti ve bir gece Floransa'daki sarayda resmi bir yemek sonrası suda yüzen cisimlerle ilgili bir tartışmada aynı safta yer almışlardı. Urban Galileo'ya hayrandı, hatta Galileo'nun merceğinin meydana çıkardığı görüntülerden söz eden bir şiir bile yazmıştı. Şair bir papanın varlığı Galileo'ya iki rakip evren bilim kuramı, güneş merkezli ve yer merkezli ya da kendi sözcükleriyle başlıca iki dünya sistemi üzerine uzun zamandır aklında olan çok rağbet görecek bir kitapçık yazma cesareti verdi. Bu gidişata göz yummak, rahibe sıfatıyla İsa'nın ailesine katılmakla Martin Luther'den beri Katolik Kilisesi'nin en büyük düşmanı olacak babasının durumunu uzlaştırmak, Sor Maria Celeste için hiç kolay olmayabilirdi. Oysa tam tersine Tanrı'ya derinden bağlı olduğunu bildiğinden babasının çabalarını hep onayladı. Galileo'nun, Tanrı'nın Kitab-ı Mukaddes'i insanların ruhlarına yol göstermek için gönderdiği, oysa evrenin gizlerini çözmeyi, insanların önüne akıllarını sınamanın bir yolu olarak koyduğu görüşünü benimsedi. Babasının bu yoldaki müthiş yeteneklerinin farkındaydı ve sağlıklı, uzun ömürlü olması, her salih arzusunun yerine gelmesi için duasını hiç eksik etmedi. Manastırın eczacısı olduğundan çalışmalarında güç vermesi ve salgın hastalıklardan koruması için babasına iksirler, haplar hazırladı. Galileo'nun masum olduğuna, sapkınlığa düşmediğine duyduğu inancın hayat verdiği mektupları, babasının 1633'te Urban'la ve Engizisyon'la girdiği zıtlaşmanın nihai sorgulamasından sağ çıkabilmesini sağladı. Galileo ile kızı arasındaki bu sevgi dolu ilişkiyi bozan, dikkat çekecek hiçbir didişme olmadı. Onlarınki bir istismar hikayesi ya da yetilerin yok sayılmasına veya bilinçli olarak ezilmesine dayanan bir ilişki değil. Tersine bir sevgi öyküsü, bir trajedi ve bir gizemdir. San Matteo Manastırı Floransa'nın hemen güneyindeki bir yamaca kurulmuştu. Galileo'nun evi de Floransa'daydı. Sor Maria Celeste mektuplarını çoğu zaman bir haberciyle ya da içinde çamaşır, tatlı ya da şifalı otlardan hazırlanmış ilaçların bulunduğu bir sepette gönderiyordu. Ancak hiddete kapılan kilisenin Galileo'yu 1632'de Roma'ya çağırmasıyla mektupların da 200 mil uzağa at sırtında gönderilmesi gerekti. Kara vebanın bütün İtalya'da ölüm saçması üzerine uygulanan karantinalar yüzünden mektupların yerine ulaşması çoğu zaman gecikiyordu. Bazen aylar süren bu gecikmeler haberleşmenin sürekliliğini bozmakla birlikte her sayfa diş ağrısından sirkenin kokusuna kadar günlük yaşamdan esintilerle doluydu. Galileo, Maria Celeste'nin mektupları arasında hiçbir ayrım yapmadı. Kızının meyve ya da dikiş malzemeleri istediği pusulaları, kilisenin politikası üzerine varyansın ettiği mektuplarla bir arada tuttu. Aynı şekilde Sor Maria Celeste de Galileo'nun bütün mektuplarını tekrar tekrar okumak üzere sakladı. Ona babasını anımsatıyorlardı ve bundan büyük zevk duyuyordu. Rahibeliği sona erdiğinde neredeyse bütün dünyevi serveti yaşamı boyunca manastırda topladığı bu mektuplardı. Fakat Sor Maria Celeste'nin hücresini boşaltırken Galileo'nun yazdığı mektupları bulan başrahibinin onları korkudan yaktığı ya da gömdüğü anlaşılmaktadır. Roma'da o ünlü mahkemenin görüldüğü sırada bir manastır şiddetle şüpheli bir sapkının yazılarını saklamaya elbette cesaret edemezdi. Bir zamanlar kızına dair dile getirdiği düşüncelerden bugün geriye kalanlar kızı hakkında başkalarına tesadüfen açtığı düşüncelerdir. Kızından başka bir ülkedeki meslektaşına ince bir zekası, eşine ender rastlanır bir iyiliği var. Bana karşı da son derece müşfik diye söz eder. Sor Maria Celeste'nin mektuplarından haberdar olunduğunda insanların aklına hemen Galileo'nun kızına verdiği yanıtların da Vatikan Kütüphanesi'nin dehlizlerinde bir yerde gizlenmiş olduğu, dışarıdan birisi onlara ulaşmayı başarabilirse diyalogların kayıp yarısının bulunabileceği geliyor. Gel gelelim, arşivler dini görevliler ve yetkili araştırmacılar tarafından köşe bucak taranmış ama baba Galileo'nun sesini duymak kabil olmamıştır. Bu durumda araştırmacıların en makul açıklama tarzı olarak başrahibinin belgeleri yok ettiği rivayetini kabullenmekten başka çareleri kalmadı. Altında Galileo'nun imzası bulunan en ufak bir kağıt parçasının bile tarihsel önemi düşünüldüğünde, 200 yıllık bu tür nesnelere biçilen yüksek fiyat bir yana, koca mektup desteleri nereye saklanabilir ki? Galileo'nun o dönemde yazıştığı başka kişilerden günümüze kadar ulaşabilmiş 2000'i aşkın mektuptaki bariz ifadelerden anlaşıldığı üzere kayıp belgeler arasında Galileo'nun tefsirleri, oyunları, şiirleri, ilk ders notları ve el yazmaları da bulunmaktadır. Bütün bunlara karşın Galileo, çok önemli 5 kitabın, kendi elleriyle yaptığı 2 teleskobun, hayatının çeşitli evrelerinde yaptırdığı çok sayıda portrenin ve büstün, hatta ölümünden sonra saklanan bedeninden bazı parçaların da aralarında bulunduğu muazzam bir miras bırakmıştır geride. Sağ elinin orta parmağını Floransa'daki Bilim Tarihi Müzesi'nde yazılı bir mermer kaidenin üstünde duran yaldızlı camdan bir yumurtanın içinde görmek mümkündür. Oysa Sor Maria Celeste'den geriye yalnızca yazdığı mektuplar kaldı. Kartondan ve deri kaplı tek bir cilt haline getirilmiş bu yıpranmış, kenarı tırtıklı yapraklar bugün Floransa Ulusal Merkez Kütüphanesi'nde durmaktadır. Vaktiyle siyah olan mürekkep kahverengiye dönmüşse de baştan sona elle yazılmış mektuplar hala okunabilir durumdadır. Zaman zaman sayfa kenarlarına kızının söyledikleriyle ilgili kısa notlar almış, bazen de adres tarafındaki boş yerlere ilgisiz gibi görünen hesaplamalar veya geometrik şekiller karalamış. Bazı yapraklarda ufak delinmeler olmuş, bazıları asit ya da küf yüzünden kararmış, yırtılmış, bazılarına da yağ bulaşmış. Üzerlerinde su izi olanların bir bölümü belli ki yağmur yemiş. Diğerlerinde ya yazılırken ya da okunurken dökülmüş gözyaşı izleri var. Neredeyse 400 yıldan sonra sayfaların kıvrılmış köşelerinde kırmızı mührün bal mumu lekesi hala duruyor. Bugüne kadar başka bir dile çevrilmemiş bu mektuplar Galileo'nun öyküsünü yeni baştan anlatmakta. 17. yüzyılda Katolik öğretisiyle girdiği çatışmayla bilimle din arasındaki ayrışmayı günümüzde de tanımlamaya devam eden efsanevi bir simanın kişiliğine ve çatışmalarına yeni bir renk kazandırmaktadır. Çünkü her ne kadar bilim onun antika aletlerinin ulaşamayacağı yüksekliklere çıkmış olsa da bir yanıyla hala Galileo'nun mücadelesine takılı kalmıştır ve Kitab-ı Mukaddes'i Saraka'ya alan, kilisenin akla körlüğü karşısında cehennem azabı çeken hain Galileo imgesinin ağırlığı altında ezilmektedir. 1992'de Papa II. John Paul'ün bunca zaman sonra Galileo'nun çektiği ıstırabı üzülerek yad ederken evcilleştirmeye çalıştığı şey, Galileo adının bu yaygın bölücü gücüydü. Papa Hazretleri 350 yıllık Galileo davasını bilimle dini inanç arasında var olan temel bir karşıtlığın yansıması olarak yorumlanmış trajik bir karşılıklı yanlış anlama olarak değerlendirdi. Oysa Sor Maria Celeste'nin mektuplarındaki Galileo inançla bilim arasında hiçbir zaman ayrım görmedi. Doğanın gücüne inanan ve bir bilim adamı olarak görevini ruhunun yazgısıyla bağdaştırmaya çalışan iyi bir Katolik olarak kaldı. Yaşamlarımız nasıl bir seyir izlerse izlesin, onu Tanrı'nın bize verdiği en yüce armağan olarak görmeliyiz. Çünkü onda bizim için hiçbir şey yapmama kudreti de vardır. Doğrusu bahtsızlığımızı sadece şükranla değil, Tanrı'ya sonsuz bir minnet duyarak kabullenmeliyiz. Bizleri dünyevi şeylere karşı müfrit bir sevgiden ayırıp aklımızı semavi ve ilahi olana yükselten budur. 2. Evren denen bu büyük kitap. Elimizdeki mektuplarının ilkinde Sor Maria Celeste'nin yasını tuttuğu kişi kısa bir süre önce ölen yakını adını aldığı halası Virginia Galilei Landucci'ydi. San Matteo Manastırı'nda acısını başlangıçta Galileo'nun diğer kız kardeşi Livia ile adaş olan öz kardeşi Suor Arcangela ve kuzeni Suor Chiara, ölen Virginia halanın kızı Virginia ile paylaştı. Galilei ailesinde yad edilen yakınların adları en melodik ifadesini büyük bilimcinin ad ve soyadının şiirsel ritminde bulan bir şarkı nakaratı gibi yankılanır. Galileo'nun doğduğu dönemde 16. yüzyıl ortalarında yerleşik Toskana aileleri arasında kabul gören bir uygulamaya göre en büyük çocuk ana babasının soyadından türeme bir Hristiyan adı alabiliyordu. Vincenzo Galilei ile yeni karısı Giulia Ammanatri Galilei'nin 1564 yılının Şubat ayının 15. günü Pisa'da doğan ilk çocuklarına Galileo adını vermeleri bu yüzden özel bir dikkat çekmedi. Gerçi o yıl yeni yılın ilk günü 25 Mart'ta kilise yortusuna denk geldiğinden dönemin kroniklerine 1563 olarak geçti. Galilei aile adının ailenin ilk ve gözde oğullarından birinin ön adından yaratılmış olması ironiktir. Bu kişi 1400 başlarında Floransa'da tıp dersi veren ve hekimlik yapan, aynı zamanda da devlete sadakatle hizmet eden ünlü doktor Galileo Buonarroti'ydi. Onun çocukları Buonarroti'nin adını yüceltmek için Galilei'yi aile adı olarak aldılar ve Buonarroti'nin mezar taşına Galileo Galilei diye yazdılar. Fakat 13. yüzyıldan beri Buonarroti'lere ait olan düz anlamıyla alındığında Hızır manasına gelen Buonarroti sözcüğünün resim yazıdaki karşılığı olan altından bir kalkın üzerine kırmızı bir merdivenden oluşan aile arması değişmedi. Galileo ya da Galilei adının anlamı, Galileo'nun da açıkladığı gibi kendisi kesinlikle bir Yahudi olmamakla birlikte Celili ülkesine kadar uzanmaktadır. Galileo Galilei başlangıçta ünlü dedesinin izinden gitmeyi denedi. Kendini gerçek tutkusu olan matematiğe ve fiziğe vermeden önce Pisa Üniversitesi'nde 2 yıl tıp eğitimi gördü. Gözlerimizin önünde uzanan evren denen bu büyük kitabın felsefe diliyle yazıldığına inanıyordu. Fakat öncelikle onu meydana getiren alfabeyi sökmeden ve dili kavramadan bu kitabın anlaşılması olanaksızdır. Bu kitap matematiğin diliyle yazılmıştır. Karakterleri üçgenler, daireler vesaire geometrik şekillerdir. Onlar olmadan bu kitabın tek bir sözcüğünü bile anlamak insan için olanaksızdır. Onlar olmazsa karanlık bir labirentin içinde yolumuzu kaybederiz. Galileo'nun babası oğlunun matematikçi olması fikrine karşı çıktı. Matematik ilminin insana açlıktan nefesi kokan bir asaletten başka bir şey getirmediğini bilecek kadar uzun bir tecrübesi vardı. Buna dayanarak oğlunu doğru dürüst para kazanamayacağı bir mesleği seçmekten caydırmaya çalıştı. Vincenzo, Galileo'nun doğduğu ve çocukluğunun bir bölümünü geçirdiği Pisa'daki kiralık evde müzik dersi vererek ailesinin geçimini zar zor sağlıyordu. Ayrıca ek gelir olsun diye arada bir karısının kumaş ticareti yapan ailesinin işleriyle ilgileniyordu. Fakat müzik kuramının matematiğin özel bir dalı olarak görüldüğü o günlerde kalben bir besteci ve müzik kuramcısıydı. Galileo'ya şarkı söylemeyi, orgu ve o günlerde daha da geliştirilen ve ikisinin de gözdesi haline gelen lafta dahil olmak üzere diğer müzik aletlerini çalmayı öğretti. Bu eğitim sürecinde oğlunu akort ve beste yaparken bir gamdaki notaların niceliksel özelliklerine sıkı sıkıya bağlı kalmayı gerektiren müziğin Pitagorasçı kurallarıyla tanıştırdı. Fakat Vincenzo bu hakim kuralları sesin fiziğiyle ilgili kendi yaptığı araştırmalara tabi kıldı. Ona göre müzik her şeyden önce sayılarla ilgili soyut kavramlardan değil, havadaki titreşimlerden doğmaktaydı. Bu felsefeden hareketle perdeler arasındaki aralıkları kısaltarak lafta için ideal bir akort kuralı buldu. 1572'de Galileo'yu akrabalarına emanet ederek bir süreliğine karısıyla birlikte Floransa'ya giden Vincenzo, orada klasik Yunan trajedilerini müzikle yeniden canlandırmaya çalışan usta icraatçıların, bilginlerin ve şairlerin dünyasına girdi. Resmen 1600'de Floransa'da Euridice'in ilk gösterimiyle boy veren opera, bu insanların çabalarının bir ürünü oldu. Eskilerin notalar arasındaki katı niceliksel ilişkileri öne çıkarmalarına karşı önceliği müzik aletinin sesinin letafetine veren akortta yeni eğilimi savunan bir kitap yazdı.